Ayrım 23, Şeytan Seçeneği, Frederick Forsyth, sayfa 235. Maxim Rudy'nin özel mesajını alan Başkan Matthews, David Lawrence'a şöyle demişti: "Bu basit bir silahları sınırlandırma anlaşması olmadığı için sanırım buna anlaşma adını vermemiz gerekecek. Dublin'de imzalanacağına göre tarihte herhalde Dublin Anlaşması diye anılacaktır." Lawrence durumu İrlanda Cumhuriyeti hükümetine bildirmişti. İrlanda hükümeti de Birleşik Devletler adına David Lawrence ve SSCB adına Dimitri Rykov tarafından 10 Nisan'da Dublin'de St. Patrick's Hall'da imzalanacak anlaşmada ev sahipliği yapmaktan onur duyulacağını belirten bir yanıt verdi. Başkan Matthews da 16 Mart'ta Maxim Rudy'ne yer ve tarih konusunda onayını bildiren mesajını gönderdi. Baviera'da Ingolstadt'ın dışındaki dağlarda iki büyük taş ocağı vardır. 18 Mart gecesi bu ocaklardan birinin bekçisi sonradan birinin silahlı olduğunu söylediği 4 maskeli adamın saldırısına uğrayıp eli ayağı bağlanmıştı. Ne aradıklarını bildikleri anlaşılan adamlar bekçinin anahtarları ile dinamit deposuna girmişler ve 250 kilo patlayıcı madde ile elektronik kapsül çalmışlardı. Ertesi gün cumartesi olduğu için bekçi ancak öğle üzere bulunmuş ve hırsızlık anlaşılmıştı. Polis araştırmalarında soyguncuların madeni iyi bildiklerini düşünerek eski işçiler üzerinde özellikle durmuştu. Ancak aşırı sol eğimlileri aradıkları için ocakta 3 yıl önce çalışmış olan Klimçuk adındaki kişiyi Polonya asıllı olduğunu düşünerek araştırmaya pek gerek görmediler. Aslında o bir Ukraynalı adaydı. O cumartesi gecesi patlayıcıları taşıyan iki araba Almanya-Belçika sınırını Aachen-Liège'de geçerek Brüksel'e vardı. Hafta sonu trafiği çok yoğun olduğu için sınırda durdurulmamışlardı. 20 Mart gecesi Freya, güneydoğu rüzgarları ve uygun bir akıntının yardımıyla iyi yol yapmış olup Senegal'i geçmişti. Kuzey Avrupa için henüz pek erken olmasına karşın Kanarya Adaları kumsallarında güneşlenenler vardı. Freya adaların epey batısındaydı. Ancak 21 sabahı köprü nöbetçileri Ümit Burnu'ndan bu yana Tenerife'deki Monte Teide dağının tepesini görünce ilk kez karaya rastlamış oldular. Kanarya dağları arkalarında kalırken bir daha ancak Mayo ve Donegal'in vahşi kıyılarından uzak durmalarını işaret eden fenerleri göreceklerini biliyorlardı. Adam Munro sevdiği kadını görmek için bir hafta sabırsızlıkla beklemek zorundaydı. Daha önceden anlaştıkları gibi 21 Mart'tan önce Valentina'yı görmesi olanaksızdı. Buluşma yeri olarak SSCB Bilimler Akademisi'nin botanik bahçelerine bitişik olan 238 hektarlık parklar ve bahçelerden oluşan ekonomik gelişme sergisini seçmişti. Kadını öğleden az önce üstü örtülü ama yanları açık bir bahçede kendisini beklerken buldu. Yoldan biri geçer korkusuyla sevgilisini öpememişti. Ona Londra'dan gelen haberleri iletti. Kadın sevinmişti. "Benim de sana haberlerim var," dedi. "Nisan'ın ilk yarısında Romanya Parti Kongresi'ne merkez komiteden bir heyet gidecek. Beni de istediler. Sasha'nın okulu ayın 29'unda kapanıyor. 5 Nisan'da Bükreş'e hareket edeceğiz. 10 gün sonra da canı çok sıkılmış olacak olan oğlumu bir haftalığına deniz kenarına götürmem gayet olağan karşılanır." "Öyleyse zamanı 18 Nisan pazartesi gecesi olarak bildiririm. Böylece Konstanza'yı tanıyacak bir iki günün kalır. Bir araba kirala ve yanına güçlü bir el feneri al, Valentina sevgilim. Bak şimdi anlatacağım ayrıntıları iyice ezberle, yanlış bir iş yapmaya gelmez." Konstanza'nın kuzeyinde batılı turist kafilelerinin gittikleri Mamaya sayfiyesi vardır. 18 Nisan gecesi Konstanza'dan çıkıp Mamaya'ya git. Mamaya'nın tam 6 mil kuzeyinde bir yol sağa kıyıya iner. Kavşakta alt kısmı beyaza boyalı küçük bir taş kule göreceksin. Burası balıkçılar için kıyı işaretidir. Arabayı yolun dışına çek ve tepeden aşağı kumsala in. Saat 2'de denizde bir ışık göreceksin. 3 uzun, 3 kısa. Kendi el fenerini al ve o yana çevir. Tam tersi işareti vereceksin. 3 kısa, 3 uzun. Hemen o anda bir sürat motoru gelip seni ve Sasha'yı alacak. Motorda iki deniz piyadesi ile Rusça konuşan biri olacak. Kendini Berkeley alanında bülbül öter diye tanıtacaksın, tamam mı?
Tamam adam, ama Berkeley alanı nerededir?
Londra'da çok güzel bir yerdir, tıpkı senin gibi. Çok ağaçlıklıdır ayrıca.
Orada bülbüller öter mi?
Bir şarkının sözlerine bakılırsa ötermiş. Sevgilim, 4 hafta o kadar az bir zaman ki... Londra'ya gittiğimizde sana Berkeley alanını göstereceğim.
Adam, bir şey sormak istiyorum. Ben kendi halkıma ihanet ettim mi?
Hayır, kesinlikle hayır. Ama liderleriniz az daha halka ihanet ediyorlardı. Sen bu yaptıklarını yapmasaydın, Vishnayev ile amcan şimdi istedikleri savaşa kavuşmuş olabilirlerdi. Böyle bir savaşta da Rusya, Amerika'nın büyük bir bölümü, benim vatanım ve Batı Avrupa yok olacaktı. Sen kendi halkına ihanet etmedin.
Ama beni hiç anlamayacaklar, hiç affetmeyecekler.
Kadının kara gözlerinde yaşlar birikmişti.
Bana hain diyecekler, bir sürgün olacağım.
Günün birinde belki bu çılgınlık sona erecek, belki bir gün buraya dönebilirsin. Bak sevgilim, burada daha fazla kalamayız, çok tehlikeli. Bir şey daha var, özel telefon numaranı ver bana. Evet, biliyorum seni hiç aramayacağıma söz vermiştim. Ama sen batıda güvenlik içinde olana kadar bir daha seni göremeyeceğim. Planlarda, tarihlerde bir değişiklik olduğu takdirde seni bulmam gerek. Böyle bir durumda arkadaşın Gregor olduğunu ve verdiğin yemeğe katılamayacağımı söyleyeceğim. Bu telefonu alır almaz hemen evden çık ve beni Kutuzovski Caddesi'nin üstündeki Mojarski Oteli'nin araba parkında bekle. Kadın başını salladı, ses çıkarmadan telefon numarasını yazıp verdi. Manro kadını yanağından öptü. Londra'da görüşürüz sevgilim. Adam Manro ağaçlar arasında kayboldu. Bülbül'ün Anatoly Krivoy olmayıp da bir kadın, hem de evleneceği kadın olduğu ortaya çıkınca Sir Nigel'ın öfkeden küplere bineceğini ve kendisinin de istifa edeceğini biliyordu. Ancak o zaman iş işten geçmiş olacağı için şirket bile bir şey yapamazdı. Ludwig Jan, Batı Berlin'in Wedding kesimindeki küçük bekar evinin iki iskemlesinde oturan adamlara korkuyla bakıyordu. Çok uzun zaman önce gördüğü ve bir daha görmeyi hiç istemediği insanların bir havası vardı bu adamlarda. Konuşanın Alman olduğuna kuşku yoktu. Bilmediği şey adamın SSD diye bilinen Doğu Alman gizli polisinden binbaşı Schulz olduğuydu. Adını hiç öğrenemeyecekti ama mesleğini tahmin edebilirdi. SSD'nin batıya gelmiş olan tüm Doğu Almanların dosyasını tuttuğunu da bilebilirdi. Ki şu anda en büyük sorunu da buydu. 30 yıl önce 18 yaşında bir delikanlıyken Doğu Berlin'de, daha sonra Doğu Almanya ayaklanması diye anılacak olan inşaat işçilerinin başkaldırısına katılmıştı. Ancak talihi yaver gitmişti. Rus polisiyle Doğu Alman komünist yardımcılarının temizlik harekatında yakalanmasına karşın tutuklanmamıştı. Yine de o cezaevi hücrelerinin kokusunu ve buralara egemen olan insanların kişiliklerini unutamıyordu. 30 yıl sonra 22 Mart günü karşısında oturan iki adamda da böyle bir hava vardı işte. 1953 ayaklanmasından sonra 8 yıl pek ortalarda görünmemiş, 1961'de duvarın yapımı henüz tamamlanmadan Batı Berlin'e geçmişti. Son 15 yıldır Batı Berlin'de devlet memurluğunu sürdürüyordu. Cezaevinde gardiyan olarak işe başlamış, Tegel cezaevi 2. blok amirliğine kadar yükselmişti. Odasındaki öteki adam hiç konuşmuyordu. Yan onun KGB Islak İşler Bölümü adına orada bulunan Kukushkin adında bir Sovyet albayı olduğunu da hiç öğrenemeyecekti. Yan korkudan irileşen gözlerle Alman'ın büyük bir zarftan çıkartıp önüne dizdiği fotoğraflara bakıyordu. 80 yaşındaki dul annesi bir cezaevi hücresindeydi. Kurtulma umuduyla objektife bakıyordu. Kelepçeli iki kardeşi ayrı ayrı hücre oldu, açıkça görülen odalarda oturuyorlardı. İki yengen ve melek gibi üç yeğenin de var. Noel armağanlarını biliyoruz, hiç merak etme. Sana Ludo amca diyorlar değil mi? Ne kadar da tatlı. Söyle bakalım, hiç bu kadar güzel yerler gördün mü? Şişman yağını gözlerini kapatmaya zorlayan bir dizi resim daha çıktı ortaya. Üstleri başları paramparça, saçları sıfır numara tıraşlı, yüzlerinin kemikleri fırlamış adamlar uykuda yürüyen hayaletler gibi bakıyorlardı kameraya. Bir araya toplanıyorlar, ayaklarını sürüyorlar, kutup soğuğundan korunmak için ayaklarını bez parçalarına sarıyorlardı. Hepsi de güdük kurumuş insanlıktan çıkmış yaratıklardı. Kamçatka Yarımadası'nın kuzeyinde, Sibirya'nın doğu ucunda, kutup bölgesindeki altın madenleri kamplarında çalışan tutsaklardı bunlar. Bu sayfiye yerlerinde yaşam boyu kalmak cezası ancak en kötü devlet düşmanlarına verilir Bay Young. Ama meslektaşım senin tüm ailene, evet annene bile bu konforu sağlayacak kadar yetkili bir kişidir. Hem de bir telefonla. Şimdi söyle bakalım, o telefonu etmesini istiyor musun? Yağın ağzını bir kez bile açmamış adamın gözlerinin içine baktı. Adamın gözleri de Kolima kampları kadar soğuktu. Hayır diye fısıldadı. Lütfen hayır, ne istiyorsunuz? Soruyu yanıtlayan yine Alman oldu. Tegel cezaevinde iki hava korsanı var. Mişkin ile Lazarev, onları tanıyor musun? Yağın başını salladı. Evet, 4 hafta önce geldiler. Gazetelerde haklarında çok yazılar çıktı. Nerede olduklarını biliyor musun? 2. blokta, üst kat, doğu kanadı. Kendi istekleri üzerine hücredeler. Diğer tutuklulardan korkuyorlar ya da öyle diyorlar. Bir nedeni yok aslında. Çocukların ırzlarına geçenlerin korkmaya hakları var ama bu ikisinin yok. Yine de ısrar ettiler. Ama sen onların yanına gidebilirsin değil mi her yan? Yan soruyu yanıtlamadı. Konuklarının ne istediğini anlamış olmaktan korkuyordu. Doğudan geliyorlardı. Hava korsanları oradan kaçmışlardı. Doğum günü armağanı getirmek için gelmiş değillerdi ya. Şu fotoğraflara bir daha bak yan. Bize hayır demeden iyice bak bir kere daha. Evet, onların yanına girebilirim. Nöbetim sırasında, yalnızca geceleri. Gündüz vardiyasında o koridorda 3 nöbetçi vardır. Yanlarına gitmek istediğim takdirde biri ya da ikisi benimle gelirler. Gündüz vardiyasında yanlarına gitmek için bir nedenim de olamaz. Ama gece nöbetçisiyken kontrol etmek için girebilirim.
Şu anda gece vardiyasında mısın?
Hayır, gündüzcüyüm.
Gece vardiyasının saatleri nedir?
Gece yarısından sabah 8'e kadar. Işıklar saat 10'da söner, vardiya 12'de değişir. Gece boyunca tüm bloku yanımda her katın nöbetçi gardiyanı olduğu halde 3 kere dolaşırım.
Adını söylememiş olan Alman bir süre düşündü. Arkadaşım onları ziyaret etmek istiyor. Gece vardiyasına ne zaman geçiyorsun?
4 Nisan pazartesi.
Çok iyi dedi Doğu Alman, senden şunları yapmanı istiyoruz.
Yan izinli bir arkadaşının dolabından üniformasıyla kartını alacaktı. 4 Nisan pazartesi sabahı saat 2'de giriş katına inecek ve Rus'u sokağa açılan memur kapısından içeri alacaktı. Onu üst kata çıkartacak, yedek anahtarını elde edeceği gündüzcülerin dinlenme odasına saklayacaktı. Üst kat gece nöbetçisini bir yere gönderecek ve o yokken nöbeti kendisi yüklenecekti. Nöbetçi gittiğinde de Rus'u hücrelerin bulunduğu koridora sokup her iki hücrenin anahtarını verecekti. Rus'un Mişkin ile Lazarev'i ziyareti sona erince yine aynı işlemi bu kez tersten yapacaktı. Rus nöbetçi yerine dönene kadar yine odada saklanacak, sonra da yan adamı girdiği kapıdan dışarı çıkartacaktı.
Bu olanaksız diye mırıldandı ya, ama pekala olacağını biliyordu. Rus ilk olarak Almanca konuştu. Olmalı,
Olmazsa ben bizzat tüm ailenin Kolima'ya gönderilmesini sağlayacağım.
Yalının ilikleri donuyordu. Özel bölmelerdeki katillerin hiçbiri bu adamla boy ölçüşemezdi, yutkundu.
Peki dedi.
Doğu Alman, arkadaşım 3 Nisan pazar akşamı saat 6'da burada olacak dedi. Polis tarafından bir karşılanma töreni istemiyoruz, hiçbir işine yaramaz bu. Her ikimizin de takma adlara çıkartılmış diplomatik pasaportumuz var. Her şeyi reddeder ve elimizi kolumuzu sallayarak çıkar gideriz. Sen üniforma ile giriş kartını hazırlamaya bak.
2 dakika sonra gitmişlerdi. Fotoğrafları da almışlardı. Arkalarında hiçbir kanıt kalmamıştı. Ama önemi yoktu bunun. Yağın geceleri düşlerinde en küçük ayrıntılarına kadar görecekti hepsini. 23 Mart'ta bekleyen ticaret filosunun ilk dalgası olan 250'den fazla şilep, Kanada'da St. Lawrence'dan ABD'de Carolina'ya kadar 30 limana yanaşmışlardı. St. Lawrence'da henüz deniz buz tutmuş olmasına karşın buz kırıcılar tahıl şileplerine yol açmışlardı. Bu şileplerin çoğu Soyfrak'ta aitti ama aralarında Amerikan bandıralı olanlar da az değildi. Satış koşullarından biri de yükün büyük bir bölümünün Amerikan şilepleriyle taşınmasıydı. 10 gün sonra gemiler Arhangel ve Murmansk, Leningrad, Odessa, Simferopol ve Novorossiysk yönlerinde denize açılacaklardı. Bu şileplerin yanı sıra diğer 10 ülkenin bayraklarını taşıyan gemiler hep birlikte 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük kuru yük taşıma operasyonunu oluşturmaktaydılar. Winnipeg'den Charleston'a kadar 100 silo şileplere buğday, arpa, çavdar, darı ve yulaf dolduruyorlardı. Tümü birden bir ay sonra Rusya'nın milyonlarca açını doyuracaktı. Andrew Drake ayın 26'sında Brüksel'deki evin tezgah haline getirdiği mutfak masasından kalkarak işini tamamladığını bildirdi. Patlayıcı maddeler 10 valize doldurulmuş, makineli tüfekler de havlulara sarılıp torbalara yerleştirilmişlerdi. Azamat Kerim pamuğa sarıp bir puro kutusuna koyduğu kapsülleri yanından hiç ayırmıyordu. Karanlık basınca yüklerini satın aldıkları Belçika plakalı elden düşme kamyonete taşıyıp Blankenburg'a doğru yola çıktılar. Kuzey Denizi kıyılarındaki küçük sayfiye kasabası sakin, liman ise bomboştu. Yüklerini balıkçı teknesinin dibine yerleştirdiler. Cumartesi günüydü. Kıyı boyunca köpeğini gezdirmeye çıkmış bir adam onları görmüş ama pek dikkat etmemişti. Hafta sonu balıkçılığına hazırlanan meraklılar, havanın soğuk ve mevsimin henüz erken olmasına karşın yine de dikkati çekecek kadar seyrek değildi. 27 Pazar sabahı Miroslav Kaminski arkadaşlarına veda edip kamyonetle Brüksel'e döndü. Görevi oradaki evi baştan başa temizlemek, tüm izleri silmek, boşaltmak ve kamyoneti önceden kararlaştırdıkları gibi Hollanda'nın ıssız bir köşesine bırakmaktı. Kontak anahtarını da yine kararlaştırdıkları bir yere bırakacak ve sonra feribotla Londra'ya dönecekti. İzleyeceği yolu iyi ezberlemişti ve planın kendisine düşen bölümünü başaracağından kuşkusu yoktu. Diğer 7 kişi denize açılarak Hollanda sınırının hemen karşısındaki Walcheren ve Kuzey Beveland adaları arasında gözden kayboldular. İstedikleri noktaya gelince oltalarını denize atıp beklemeye başladılar. Andrew Drake aşağı kameradaki güçlü alıcının başında oturmuş, telsizi Europort ve Rotterdam'a girip çıkan teknelerin frekansını ayarlamıştı. Aynı pazar sabahı Kremlin'de Vasili Petro Maxim Rudin'e Albay Kukushkin 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gece Tegel cezaevine girip işi kendisi yapacak dedi. Bir gardiyan kendisini içeri alıp Mişkin ile Lazarev'in hücrelerine götürecek. İşi bitirince de aynı yoldan dışarı çıkaracak.
Bu gardiyan güvenilir bir kişi mi, bizlerden biri mi?
Hayır ama Doğu Almanya'da akrabaları var. Söyleneni yapması için ikna edildi. Kukushkin polise haber vermeyeceğini bildirdi. Polise gitmeyecek kadar korkutmuşlar adamı.
O halde kimin hesabına çalıştığını biliyordur, yani gerekenden fazlasını.
Kukuşkin kapıdan çıkarken onu da susturacak. Geride hiçbir iz kalmayacak.
8 gün diye omurdandı Rodin. Bu işi başarmalı.
Başaracaktır. Onun da bir ailesi var. Haftaya yarın Mişkin ile Lazarev ölmüş olacaklar. Sırları da kendileriyle birlikte gömülecek. Onlara yardım edenler de canlarını kurtarmak için konuşamayacaklar. Konuşsalar bile artık onlara kimse inanmaz. Hiç kimse.
23. ayrımın sonu. Sayfa 244.